Sayfa 238. Ona tebessümle teşekkür ederken göz ucuyla yakınımıza gelmiş Nigel'a bakıyordum. Mrs. McDonald çoktan New York'taki Ziegfeld Follies şovlarını ne kadar özlediğini anlatmaya başlayarak Mrs. Dorsey'i esir almıştı bile. Kendiliğinden Nigel'la baş başa kalmış gibiydik. ''Gözlerimi alamıyorum senden sevgili Paradise'ye Apo'da'' dedi, elimi tutup dudaklarına götürürken. ''O kadar güzel ve sade ve bir o kadar da ihtişamlı. Sanki bu mekanın, bu gecenin sahibesi gibisin.'' Gülümsedim. ''Ne kadar naziksin Nigel'' dedim. ''Teşekkür ederim, beni mahcup ediyorsun.'' ''Hayır, iltifat değil söylediklerim. Seni bu gece karşıdan ilk gördüğüm andan beri düşünüyorum da birine seni tarif edecek olsam nasıl yapardım?'' diye kelime bulamıyorum. Bir an için açık sözlülüğünden rahatsız olarak durdu. Lütfen yanlış anlama. Umarım bu samimi itiraflarım için beni mazur görürsün. Onun puslu bakışlarına rağmen hislerindeki samimiyeti hissediyordum. Beni çok şımartıyorsun. Sadece 17 yaşında genç ve mutlu bir kadınım o kadar. Bu arada mutlu sözcüğünü üzerine basarak söylemiştim. O mutluluğunu paylaşan ben olmak isterdim dedi. Söylediği kelimelerden kaçıyormuş gibi çabucak. Sorarak baktım. Kadehinden bir yudum aldı. O arada Nesim'le göz göze gelmiştik. Ona her şeyin yolunda olduğunu anlatacak mutlu bir gülümseme gönderdim. Ve hemen Nigel'a sordum. Ne demek istedin? Bakışlarını etrafta gezdirirken sanki kendine soruyormuş gibi tekrarladı. Ne demek istedim? Sonra yine benim gözlerimin içine bakarak devam etti. Nesim'in hayatında yaptığın değişikliği gördüm. Hiçbir zaman esiri olmayacağını söylediği bir yaşam tarzını seninle kabullendi. Bu senin olağanüstülüğünü gösterir. Seni yakından tanıdıkça düşünmeden edemiyorum. Daha önce ben sana rastlamış olsaydım belki benim için de hayat değişirdi. Neden bahsettiğini ikimiz de biliyorduk. Parmağımı kadehimin kenarında dolaştırırken sordum. Sence gerçekten değişiklik yapabildin mi onun hayatında? Doğru cevabını hissedebilmek için gözlerine baktım. Hiç derinliği olmayan, yalnız ve acılı gözlerine. Çaresiz bir ses tonuyla mırıldandı. Bilemiyorum. Cevabın belirsizliği benim için ne kadar sancılı ise, onun için de aynı olmalıydı. Aynı erkeğe aşıktık. Cinsiyetlerimiz farklıydı ama aşkımızın karşılıksız kalması ve kaybetmek mevzu bahis olduğunda ruh halimiz aynıydı. Onu benden daha iyi anlayan olamazdı. İçkimden iki yudum üst üste aldım ve sorum için bütün cesaretimi toplamaya çalıştım. Benden sonra, hiç denediniz mi? Aşağı salona yemeğe çağrılmıştık. Yolcular merdivenlere doğru ilerlemeye başladılar. Nesim, Mr. Dorsey ve Mr. McDonald'ın çemberinden ayrılıp yanımıza gelmişti bile. Nigel'ın cevabını almaya fırsatım olmamıştı ama mühim değildi. Alacağım cevaptan ziyade ona kocamla paylaştıkları sırdan haberdar olduğumu, benim kabulümle şu an bir arada bulunabildiklerini ve onu izlediğimi anlatmak ve onu cevabını veremeyeceği bir ağırlıkla ezmek mühimdi. Bunu başarmıştım sanırım. Onun için mutlu gülümseyişimle kocamın koluna girdim. Celeste az önümüzde gemi doktorumuzun kavalyeliğinde merdivenlerden iniyordu. Başımı döndürdüğümde Nigel'ın bıraktığım yerde durduğunu gördüm. Yüzü olduğundan daha beyaz, ifadesi daha içe dönüktü. Dokunulsa ağlayacak gibiydi. Kocamın kolunu bırakmadan seslendim. Haydi sevgili Nigel, lütfen katıl bize. Elimi ona doğru uzattım. Beni çözemediği belli bakışlarla zoraki bir gülümseyişle yaklaştı. Nesim ondaki durgunluğu sezmiş olmalıydı. İyi misin diye sordu. Diğer taraftan da onun koluna girerken Nigel'ın adına ben cevapladım. Tabii ki iyi. Neden olmasın? Değil mi Nigel? Onun kocama olduğu kadar bana da ümitsiz bir zaaf duymaya başlamış olmasından sadistçe bir zevk almaya başlamıştım. Ve bu zevk, her genç kızın kolay kolay karşılaşmayacağı bu girift hayat şeklini taşıyabilmem de bana büyük güven veriyordu. Nesim ile Nigel'ın arasına merdivenlerden inerken kollarına girmiş bulunduğum, bir zamanlar büyük aşk yaşamış, şimdi ise hisleri karmakarışık iki erkeğin birbirine zıt renkleri arasında adeta ikisinin de hiçbir zaman çözemeyeceği bir şifre gibi hissettim kendimi. Yaşadıkları tensel coşkuda birinden birinin olmak istediği, diğerinin de sahiplenme arzusuyla yanıp tutuştuğu cinsiyetin, bakir, saf, taze, sıhhatli bir örneği olarak onların dünyalarına girivermiştim. Beni daha evvel rastladıkları kadınlardan farklı kılan, cinselliğe Nesim'le gözümü açmam ve onunla birlikte Nacılı da kabullenmem, kapris yapmamam, her ikisine de şefkatle ve anlayışla yaklaşmamdı. Neydi beni bu kadar ılımlı yapan bilemiyordum. Sanırım bu bütün oyun hoşuma gitmişti. Onları ayıran, mutsuzluk yaratan değil, tam aksine birleştirici, huzur verici olmuştum. Basamaklardan süzülerek inerken o kadar mutluydum ki o an her ikisinin de yanaklarından öpebilirdim. Masamıza vardığımızda Celeste, Doktor McDermott, Mr. ve Mrs. Dorsey çoktan oturmuşlardı. Tekrar selamlaşıp yerlerimize geçtik. Nesim iskemlemi itip yerleşmemi bekledikten sonra omuzuma sevgiyle dokunarak yanıma oturdu. Az sonra Mr. ve Mrs. Dougherty ve Mr. McKenzie aramıza katıldılar. Gelenlerle tanıştıktan sonra Nesim kulağıma eğilip çok keyifli bir yolculuk olacak dedi. Gerçekten de masadaki yolcular çok renkli ve keyifli insanlardı. Teksaslı bir petrol zengini olan Douglas Dougherty'nin karısı Iris, orta yaşlarını çoktan geride bırakmış ama güzelliğinden bir şey kaybetmemiş bir kadındı. Fiziği Claire Dorsey'in ince zarafetinden daha farklıydı. Baltimore'lu bir finansörün kızı olarak büyüyüp sonra da Teksas'ta katlanan servetiyle sahip olduğu antika koleksiyonu hakkında bilgi verirken, erken Mısır tarihi, arkeoloji, barok, Rönesans devri üzerine ne kadar bilgili olduğunu hissedilmesi ona ayrı bir ağırlık kazandırıyordu. New York'lu bir şirket avukatı olan McKenzie İstanbul'a birkaç kez ziyarete gelmiş ve hayran olmuştu. Pera Palas'ta kalmış, tokatlayanda yemek yemişti. James Farrell McDermott geminin birkaç doktorundan operatör olanıydı. Yolculuklarda yaşanan tatsız ama anlatırken gülünebilecek öyküleri aktarıyordu. Celeste ve Nigel masanın karşı tarafında doktorun iki yanında kalmışlardı. Mürebbiyem hayatından memnun görünüyordu. Koyu yeşil saten ve krem rengi dantelli süsü tuvaletinin içinde çok hoştu. Onun Monsieur Ferretti'yi özleyip özlemediğini düşünürken Nigel'ın gözlerini üzerimde buldum. Kokteyl esnasında sorduğum soruyu cevapsız bırakmanın yükünü hissettiğinin farkındaydım. Bana ne kadar açılacağına karar verememiş olmalıydı. Doktorun anlattığı hikayeye konsantre olmak için döndüm. Müthiştir Mr. Dow, diyordu McDermott. Cunard Lines'a Atlantik üzerinde yeni tarih yazdırdı kaç defa. Nisan 1912'de de Titanic battığında SS Carmagna'nın komutasında aynı buz çölünde ilerliyormuş. Faciadan evvel defalarca mesaj göndermiş Titanic'e uyarı olarak. Hala daha meçhul mesajı alıp aldırmadılar mı, yoksa kanalların yükünden uyarı ulaşamadı mı? Her neyse, o korkunç facia yaşandı. Ama şimdi faciaları bırakalım da güzel şeylerden bahsedelim. Doktor McDermott, özür dilerim. Mr. Dorsey araya girmişti. Lusitania'nın da ciddi bir tamirden geçtiği söyleniyor. Ne kadar önemliydi arıza? Hiç problem etmenize gerek yok dedi doktorumuz. 4 günde Atlantik'i aşmaya alışınca kaptan da kendini kaptırmış olmalı. Ama hiç merak etmeyin. 8 aydır tersanede en baştan elden geçirildi. Ve o günden beri ilk seferi. Emin olun Daniel Dow ve ekibi bizleri sağ salim New York'a götürecektir. Sizin tek yapacağınız o arada tadını çıkarmak. Peçetesini ağzını silip kadehini eline aldı. Hepinize iyi yolculuklar. Herkes kadehini kaldırdı. Birkaç kadeh sonra yolculuğun sihirli keyfiyle sarılmıştık. Belli ki ciddi, üzüntülü bir konu konuşan yoktu. Gülümseyen, kahkaha atan yüzler, yeni tanışıp platonik hayranlıkla birbirlerine bakanlar hakimdi geceye. Sahnemiz gittikçe neşeleniyordu. Şerefe kaldırdığımız birbirine değen kristal kadehleri, İngiliz porselenleri üzerinde kayan sterling gümüş sofra takımları, orkestranın çaldığı notalar arasında belli belirsiz çınlamalar, hışıltılar yapıyordu. Nesim'le yaptığımız iki valstan sonra Mr. Dorsey müsaade isteyerek beni dansa kaldırdı. Boyum hemcinslerimden uzun olmasına rağmen ancak parmak uçlarımla ona ayak uydurabiliyordum. Masaya döndüğümüzde bana teşekkür ederek yerime oturttu. Sonra kendi iskemlesine yerleşirken diğerlerini ilan eder gibi yüksek sesle konuştu. İnanmayacaksınız ama bu güzel küçük hanımla dans ederken kollarımda Madeline D'Urville var zannettim. Arada karısına bakarak gülümsedi. Sakın alınma balım dedi. Mr. Dorsey'in kocasını kendisinden 30 yaş küçük bir yabancıdan kıskanmaktan daha ciddi işleri olmalıydı. Küçük bir kahkaha atarak elini sağladı. ''Hala daha Ziegfeld'in gözdesi mi D'Urville?'' diye sordu doktorumuz. ''Ah evet, evvelki seni Maurice Mowey ile bir araya getirdi onları Florence Ziegfeld ve sahnede mükemmel bir çift oluşturdular.'' ''New York'ta kalacak olmakta çok şanslısınız hayatım.'' dedi Miss Dorsey bana dönüp. ''Müzikalleri, şovları, hayat dolu. Muhakkak izleyin Ziegfeld şovu. Weber ve Fields'in prodüksiyonu olan şovu da görmelisiniz. Umarım halen sahnelenmektedir.'' Kırmızı ojeli manikürlü tırnakları ışık çarptıkça yanıp sönüyordu. Sonra kocasının üzerinden bana doğru eğildi. O da bir trajediydi. Şov mu trajik diye sordum merakla. Hayır hayatım, şov değil. Şovun son bölümdeki müziğini besteleyen John Stromberg'in hayatı. Son derece yetenekli, müthiş bir müzisyendi. Lirikleri yazan Robert Smith ile birlikte çalışmışlardı. Şovun sahnelenmesine birkaç ay kalmıştı ki zavallı John intihar etti. Bestesi olan Come Down, My Evening Star, Lillian Russell tarafından seslendirildi. Ve Russell herhalde notalarda zavallı John'un trajedisini yaşayarak o kadar mükemmel bir performans sergiledi ki, o günden sonra parçayla adeta bütünleşti. Mr. Dorsey araya girerek karısının hüzünlü hikayesine bir nokta koyma ihtiyacını hissetmiş olmalıydı. Claire, sevgilim, genç dostumuzu daha Amerika'ya ayak basmadan melodramlarla ürkütmesek daha iyi olmaz mı? Ah, özür dilerim hayatım. Gülümsedim. Aslında benim melodram için yaratıldığımı nereden bilebilirdi ki? Hem dedi Eugene Dorsey, göreceksiniz, New York'ta hayat o kadar hızlıdır ki kimsenin hiçbir şey için fazla üzülmeye vakti olmaz. Tatlılarımız servis yapılırken masa komşum Amerika'nın en yetenekli kadın şarkı sözü yazarlarından bahsetmeye başlamıştı. Just a Wearing For You şarkısıyla ortalığı birbirine katan Carrie Jacobs Bond'u onun 1910 yılında yazdığı A Perfect Day'in hala dillerde dolaştığını ve orkestraların repertuarlarında olduğunu anlatıyordu. Bir Kasım ayı soğuğunda Atlantik üzerinde bir masal dünyasının içinde tabağımda bu mevsimde dünyanın neresinden geldiğini bilemediğim harika çileklerin eşliğinde konyaklı mousse chocolate'ımı yerken düşündüm. Babamın mektubunda anlattığı Summer Palace'daki iftar yemeği, İstanbul'da Pierre Loti, İttihat ve Terakki, Balkan Harbi, Yemen, Trablusgarp, Osmanlı Padişahı, Kadınlar Alemi Dergisi ve Belkıs Şevket Hanım, İstanbul Üniversitesi'nde kızlar için yeni açılan kurslar ve diğer yanda yeni bir dünya, yeni isimler, çoktan halkının sevgilisi olmuş şarkıları dudaklara yerleşmiş bir kadın, Carrie Jacobs, sesi ve yorumuyla Come Down, My Evening Star'ı hafızalara kazıyan Lillian Russell, Ziegfeld'in vazgeçemediği sahnelerin prima dansçısı Madeline Darville, birbirinden ne kadar uzak, ne kadar başka dünyalara aitlerdi. Birdenbire Suadiye'deki köşk, Maçka'daki konak, sanki uzak çocukluk anıları gibi gelmişti. Hatta Londra bile farklı bir zaman diliminde kalmıştı. Kendime sormadan edemedim. O kadar mı zamandır yoldaydım, o kadar mı uzağa gitmiştim? Nesim'in sorusu üzerine daldığım düşüncelerden ayrıldım. İyi misin küçük sevgilim? Evet, evet çok iyiyim. Daldım birden. Rüyada gibiyim diye mırıldandım gülümseyerek. Rüya gibi olan sensin, bir kristal damlası gibisin o elbisenin içinde. Gülmeye başladım. Bu gece aldığım iltifatları yaşlı bir kadın olduğumda kendimi hatırlatmak için not düşeceğim. Gerek olacağını sanmam. Sen her zaman bu güzelliği taşıyacaksın, eminim. Yanağıma sıcak bir öpüş kondurdu, kadehini benimkine doğru uzatırken. Onun Nigel'ın yanında olduğumuz zamanlar bile benimle bu kadar ilgili ve aşkını göstermekten çekinmeyerek davranması, artık aramızda her şeyin dönülmemek üzere hallolduğu yolunda bir ümit veriyordu. Ama kadehimi masaya koyup Nigel'ın bakışlarıyla karşılaştığım an, çok kuvvetli bir sezgi bana hayatımın düşündüğüm kadar kolay gitmeyeceğini söylüyordu. Puslu mavi gözler neredeyse ağlamaklı bakıyordu. Yeni doldurulan şampanya kadehini bir dikişle bitirdikten sonra eliyle alnına düşen bir tutam sarı perçemi geriye doğru taradı. Celeste, Dr. McDermott ile sohbetteydi. Mr. Dougherty'nin sesiyle herkes başını ona çevirdi. Şayet hanımlar müsaade ederlerse beylerle smoking room'da prolarımızı içip biraz sohbet edelim. Ne dersiniz? Ne de olsa dünya meseleleriyle ladylerin başını ağrıtmak istemeyiz. Keyfinize bakın sevgilim dedi karısı. Ben zaten yavaş yavaş istirahate çekilmekten yanayım. Bir gün için fazla heyecan yaşadım. Mrs. Dorsey yerinden kalkarken bana döndü. Tatlım ne dersiniz? Sizi ve Miss Delorey'ni bizim suite bir sherry içmeye davet edebilir miyim? Celeste bakarken memnuniyetle Mrs. Dorsey mutlu oluruz dedim. Ama Celeste kibarca yanımıza gelip yorgun olduğunu söyledi ve özür diledi. Aramızda gruplaşıp merdivenlere doğru ilerledik. Beyler çoktan Balkan Harbi'nin dünya politikasını nasıl etkileyeceğini, Almanların gizliden gizliye savaş hazırlığında olduğunu konuşmaya başlamışlardı bile. Smoking Room'da niye kadın istemedikleri belli oluyordu. Onların arasına katılıp sohbetleriyle başa çıkabilecek bir kadın tanıyordum. O da anneannemdi. Burada olsaydı bir ihtimal salon klasın zarif bir hanımefendisi olduğunu aldırmaz, hararetli bir tartışmayla gümüş ağızlığına taktığı sigarası elinde beylerin grubuna dahil olurdu. İşte o zaman Mr. Dougherty'nin ne kadar şaşıracağını tahmin edebiliyordum. Düşüncesi bile beni o kadar eğlendirmişti ki aklımdan geçenleri koluma girmiş yürüyen Claire Dorsey'e söylemeden edemedim. Sıcak bir kahkaha attı. ''Ciddi misiniz? Anneanneniz yapar mıydı bunu?'' ''Hiç şüpheniz olmasın.'' dedim. ''Keşke bizimle bu seyahatte olsaydı. Herhalde çok daha eğlenceli olurdu.'' ''Umarım New York'ta hep beraber oluruz kısa bir süre sonra.'' dedim. ''Ah, bunu Eugene'ye anlatmam lazım, bayılacak.'' derken hala gülüyordu. Kolumdan ayrılarak birkaç basamak geriden gelen kocasına döndü. ''Eugene, sevgilim, bunu duymalısın.'' Az sonra fuayenin çıkışında kimi kamerasına, kimi smoking room'a gitmek üzere birbirimize iyi geceler demekteydik. ''Bana anneannenizi ayrıca anlatmalısınız genç bayan,'' dedi Mr. Dorsey. ''Memnuniyetle,'' diye cevapladım gülümseyerek. Nesim yanağımı öperken sordu. ''Sence bir mahsuru yok değil mi gitmemin?'' ''Beni merak etme. Mrs. Dorsey ile çok iyi vakit geçireceğimden eminim.'' Bir an için merak edilmesi gerekenin ben olmadığımı unutmuştum. Dorsey'lerin kaldığı süit geminin 6 özel süitinden biriydi. Her birinin birbirinden farklı yerleşim düzeninde dekore edildiği 3 büyük odadan oluşuyordu. Dekorasyon yine Lusitania'ya ağırlığını koyan 16. Louis'nin Versailles stilindeydi. Beyaz ve varakla dekore edilmiş duvarlar, tavanlar, ipek döşemeler, yemek salonumuzdaki şatafatın devamıydı. Bana gösterdiği kanepeye yerleşmeden önce arka duvarında asılı tablo dikkatimi çekti. ''Canaletto mu?'' dedim. Köşedeki konsolun içinde ince mavun bantlı yuvalarında duran kristal şişelerden birini çıkarıp uzun tijili narin kadehlere şerilerimizi doldururken konuştuk. ''Beğendiniz mi? Londra'dan aldığımız son hatıra. Eugene bunun için epey didişmek zorunda kaldı müzayede de ama değdi.'' Duvarlardaki diğer kıymetli tabloları gösterdi bakışlarıyla. ''Doğrusu kıyamadım bunları aşağıda sandıklar içinde bırakmaya. Gözümün önünde olsunlar istedim. Çok güzel. Nefes kesici. Sanata meraklı olmalısınız.'' ''Ah evet, New York'a sanat tarihi tahsili yapmak üzere gidiyorum.'' ''Ne güzel. Harika.'' Yan masada duran gramofona ilerleyip bir plak koydu. Yabancı olduğum ama çok duygusal bir melodi ve son derece melankolik bir bariton sesi odaya yayıldı. Yanıma otururken sordu Mrs. Dorsey. ''Hiç dinlemiş miydiniz?'' ''Hayır, ilk kez duyuyorum, çok hoş.'' ''In the Shade of the Apple Tree.'' 1905'te ilk dinlediğim günden beri bıkmadığım müziklerden biridir. Sözler Henry Williams'ın. Beste Egbert van Alstyne'e ait ama sanırım Henry Burr'ün sesi çok şey ekliyor. Ne dersiniz? Çok duygusal, çok etkileyici dedim samimiyetle. Sanat eserlerinden bahsetmişken boynunuzdaki kolye de çok özel bir parça, söylemeliyim. Evet dedim gülümseyip, anneannemin gençliğinden kalma, evlendiğimde hediye etti bana, uzun da bir hikayesi var. Başını arkaya atarak güldü Mrs. Dorsey. Eminim. Şayet anneanneniz mevzu bahisse eminim çok renkli bir hikayesi vardır. Henry Burr'un sesi eşliğinde Aurora'nın incilerin hikayesini anlattığımda Mrs. Dorsey gözyaşları içindeydi. Yarım kalmış bir masal, hüzünle kesilmiş bir aşk dedi. Sonra birden aklına bir şey gelmiş gibi devam etti. Biliyor musun tatlım, tuhaf ama sen şimdi bunları anlatınca hatırladım. Mrs. Dougherty Liverpool'a geldikleri trende bir Hint mihracisinin oğlu çok hoş bir genç adamla yolculuk ettiklerini söylemişti. Ama haydi bırakalım şimdi o kadar uzak ülkeleri, bana biraz Konstantinopol'ü anlatın. Aurora'yı ve Liverpool trenindeki yakışıklı Hintliyi bir yana bırakıp İstanbul'daki hayatımı, ailemi, yaşantımızı dilim döndüğünce anlatırken sanki binbir gece masallarını dinler gibiydi Mrs. Dorsey. Saatin nasıl geçtiğini fark etmemiştik. Yan odanın kapısı açıldı ve kocası içeriye girdi. Söylediğine göre dünyayı kurtaramayacaklarını fark edip geceyi bitirmeye karar vermişlerdi. Ev sahibemle beraber geçirdiğim güzel vakit için birbirimize teşekkür ederken iyi geceler diledi ve sarılıp beni içtenlikle yanaklarımdan öptü. Mr. Dorsey beni yalnız bırakamayacağını söyleyip kamerama kadar bana eşlik etti. Teşekkür edip vedalaştım. Kapıyı açtığımda kameranın oturma salonu köşedeki gece lambası hariç karanlıktı. Sessizce ve yavaşça parmaklarımın ucunda yatak odasına doğru ilerledim. Gezinti güvertesinden içeri giren loş ışıklar odada gidip gelen gölgeler çiziyordu. Emin olmak için biraz daha yaklaştım. Hayır, yataklar boştu. Biz akşam yemeğindeyken yeniden yapılmış, banyo temizlenip havlular değiştirilmişti. Ortada Nesim'in döndüğüne dair hiçbir iz yoktu. Herhalde yolda sohbete dalmışlardı diğerleriyle. Kıyafetimi çıkarmadan beklemeye karar verdim. Lusitania'daki ilk gecemizde onunla her şeyi yeniden başlar gibi bir aşk gecesi yaşamayı arzu ediyordum. Salona geçip yazı masasındaki sümenden gemimizin armalı mektup kağıtlarından çıkardım ve babamlara son gün yaşadıklarımı yazmaya başladım. Londra'dan Liverpool'a gelişimizi, gemiye binişimizi ve Lusitania'nın olağanüstü güzelliğini. Masadaki dostlarımıza anlatırken her şeyi yeni baştan yaşamaya başlamış ve zaman mefhumu kaybolmuştu benim için. Ne zamanki nazik Mr. Dorsey'in beni kamerama kadar getirdiği satırlara geldim, yani içinde olduğum ana, o zaman gözüm saate takıldı. Saat gece yarısını çoktan geçmiş, Nesim hala dönmemişti. Birden içimde bir üşüme hissettim. Kalemi kağıdı bırakıp kalktım. Kameranın kapısını açıp baktığımda bomboş uzanan koridorun sessizliğiyle karşılaştım. Kapıyı kapayıp sırtımı dayadım. O çok hızlı akan zaman durmuştu. Karşılaşma riskini göze aldığım ve bir cesaret oyunu haline getirdiğim sahne hazırlanmış olmalıydı. Ancak beni boşlukta bırakan kanımı dondurup düşünme kabiliyetimi uyuşturan bu realiteyi artık daha yakın hissetmem değil. 3 aydır Nesim'le yaşadıklarımıza baktığım zaman bunu geciktirdiğime inanmış olmamdı. Ateş basmış, kamera etrafımda dönmeye başlamıştı. Babama yazdığım mektubun sayfaları masanın üzerinde, satırları anlamlarını yitirmiş bana bakıyorlardı. İçimdeki hümalardan biri soyunup yatağına girmek ve haykıra haykıra ağlamak, diğeri ise Nesim ve Nigel'ı beraber kucaklayıp baş başa geçirdikleri her ana inat gecelerinin parçası olmak istiyordu. Nesim'e onu yalnız bırakmayacağıma söz vermiştim ve bu gece sözünü tutmayan bendim. Şaşkınlığım çok kısa sürmüş, kararımı vermiştim. Aynada kendime bakıp saçlarımı, elbisemin askılarını düzelttim. Kapımı ve çantamı alıp kameradan ayrılmak üzereyken geri döndüm. Karafların durduğu konsoldan kadehe koyduğum konyağı 2 büyük yudumda içebildiğim kadar içtikten sonra uyur gezer gibi ama yaşayacaklarımı hazır odadan çıktım.